Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Kırk Ambar programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamla birlikteyiz. Ali Can Bey'in yerine hocama eşlik etmeye çalışacağım. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, bu hafta muhafazakarlık ve demokrasi ilişkisini konuşalım istiyoruz sizin geçen haftaki yazınızdan yola çıkarak. Hocam, Türkiye'de muhafazakarlık nedir? Öncelikle bunu sizden dinlemek isteriz. Bu konuda bizi ilk olarak bilgilendirirseniz seviniriz. Sonrasında diğer konu başlıklarıyla programımıza devam edelim.
Evet, şimdi bu önemli bir konu. Çünkü muhafazakarlık Türkiye'nin hakikaten büyük bir kesimini kapsayan önemli bir düşünce akımı, önemli bir kültürel söylem ve önemli bir siyaset. Yine 31 Mart seçimlerinden sonra yaşananlar, ortaya çıkan tartışmalar da muhafazakarlığın aslında nereye gittiğini, ne olduğunu anlamamızı gerektiriyor. Bunun için de yine muhafazakarlığı bilmek, tanımlamak önemli. Türkiye'den yola çıkarak biz bu kavramı açıklıyoruz. Avrupa'daki gibi değil, bizde muhafazakarlık aslında Türkiye'yi inkılapçı, ihtilalci, darbeci, devrimci bir biçimde değiştirmek isteyenlere karşın Türkiye'de geleneği de dikkate alan, tarihi de dikkate alan, inancı da dikkate alan ve bu çerçevede ıslah temelinde değişmeyi önde tutan akımdır aslında.
Evet.
Daha ıslahçıdır, devrimci değildir mesela, darbeci değildir. Örneğin Demokrat Parti'ye baktığımız zaman darbeyle ya da devrimle iktidara gelmedi. Ve Türkiye'yi demokrasi yoluyla meşru bir biçimde değiştirerek iyiye doğru götürme çabasında oldu. Belki Demokrat Parti tam pür bir muhafazakarlık olarak değerlendirmeyebiliriz. Ama aslında Avrupa tarihine baktığımızda da toplumuna baktığımızda da muhafazakarlık bu. Orada da değişmeye ilişkin olarak darbe, devrim değil de birden koparak, her şeyi alt üst ederek, her şeyi kökten değiştirerek toplumu daha iyiye doğru götürme çabasında olmak evet. yerine aşama aşama tecdit usulüne uygun bir biçimde toplumu daha iyiye doğru götürmektir. Yani ekonomide, siyasi hayatta, sosyal hayatta ıslahçı tarza muhafazakarlık demek mümkün. Türkiye'de bu zaman zaman farklı manalarda kullanılır. Efendim, yeniliğe karşı olanlar. Evet. Aslında bunu diyenler de darbeci ve ihtilalci olanlardır. Yani geleneği, tarihi tümüyle değiştirerek kökten yeniden onu kurma çabasına yönelerek var olanların tepkisidir bu. Mesela reddi miras bunun bir ürünü olarak ortaya çıktı Türkiye'de. Türkiye işte Osmanlı 600 yıllık Türklerin, Müslümanların 600 yıllık tarihi var. İşte Selçuklar dönemi var.
Evet.
Müslüman olmadan sonraki 1000 yıllık tarihleri es geçilerek doğrudan sıfırdan Türklere yeni bir tarih icat edilmeye çalışıldı. Bu muhafazakarlık anlayışı değil. Bu devrimci, darbeci anlayışın tarih anlayışındaki yansımasıdır. Devlet işlerinde de aynı şey yapıldı. Yani mesela Osmanlı'nın yenilik hareketlerine baktığımız zaman, modernleşme hareketlerine baktığımız zaman ıslahçılık öndedir. O nedenle bazı sosyal bilimciler diyor ki 19. yüzyıl ıslahatlar çağıdır. Bence de öyle. Hı hı. Ve biz mesela Tanzimat Fermanı'ndan sonra işte ıslahat fermanı diyoruz. Ondan sonra Osmanlı hakikaten geleneğini reddetmeden çağdaşlaşma çabasında olan bir hukuk değişimi, bir kültür değişimi, bir siyaset değişimi çabasına yönelmiştir. Mesela meşrutiyet diyor. Meşrutiyet derken meclisleri kuruyor. İşte anayasaya geçiliyor. Ama aynı zamanda mecelle gibi fıkıhtan yararlanmaya devam ediyor. Şer-i şerifi reddetmiyor.
Evet.
Anayasal hareketleri ortaya koyarken. Aynı şekilde meşrutiyetle birlikte efendim bunu İslami temellere dayandırıyor. Yani işte şura prensibi, meşveret ilkesi bunları kullanıyor, bunları benimsiyor. Böyle bir çaba var. Bu aslında muhafazakar bir durumu anlatıyor. Türkiye'de de 50'lere kadar o garpçılar çizgisi daha inkılapçı, darbeci, devrimci bir değişme tutumu içinde bulunuyor. Ve ondan dolayı da red mirasçı tutumlara yöneliyor. Ve bu Türkiye'de bir takım arızalara sonuç veriyor.
Yani evet.
Bir toplumu sıfırdan var etmek ancak Allah'a mahsustur. Her insan hiç her yerde kim olursa olsun fark etmiyor. Bir toplumu sıfırdan var etmeye çalışmak ilahlaşma çabasıdır. O nedenle de o bir biçimde lanetlenir yani aslında. Yani bunun birçok toplum içinde travmaları da ortaya çıkar. Ondan dolayı daha özel anlamda ise muhafazakarlar derken biz Türkiye'de dini, tarihi, geleneği merkeze alarak hayatını kurmaya çalışan, yaşam tarzını tanımlamaya çalışan, modern dünyada ayakta kalmaya çalışan, bu çerçevede siyaset yapanlara da muhafazakarlar diyoruz. Muhafazakarlık evet. Burada daha özel bir anlama artık indirgeniyor. O nedenle 2002 yılından sonra AK Parti örneğinde çok daha yoğun bir biçimde muhafazakarlık kavramı gündeme geldi. Burada da dediğim gibi yani işte dindarlara özellikle mütedeyyin kesimlere muhafazakar deniyor. Doğru bir tanımlama. Hakikaten bunlar kültürel olarak muhafaza etmek istiyorlar kendi değerlerini. Bu açıdan önemli. Siyasette de mesela Osmanlı vurgusu var, tarihi var, değil mi? Evet. Şimdi 2. Abdülhamit konuşuluyor gündemde, Osmanlı gündemde. Eskiden bunlar işte Abdülhamid'e Kızıl Sultan deniyordu, reddediliyordu. Dolayısıyla muhafazakarlık bu açıdan çok günümüzde önemini koruyan, birçok alanda karşımıza çıkabilen bir siyaset, bir kültür, bir tarih anlayışı, bir yaşam tarzı olarak tanımlamak mümkün.
Evet, son 2000'li yıllarda mesela ilk sizin muhafazakarlık tanımınızda bahsettiğiniz konuyla alakalı. Evet. O devrimci, yenilikçi, evet. ihtilalci kanadın muhafazakarlaştığını düşünüyor musunuz? O kazandıkları, o ellerinde tuttukları şeyleri koruma amaçlı, ellerinden bırakmama amaçlı. O kesimin 2000'li yılların başlarında, ortalarında vesaire muhafazakarlaştıklarını düşünüyor musunuz hocam?
Şimdi o kelime anlamda muhafazakarlık farklı bir şey tabii. Yani mesela o Avrupa'da daha çok konservatif dinler, evet. Var olan statükoyu korumaya yönelen bir siyaset, evet. bir anlayış olarak orada muhafazakarlık kavramı benimseniyor. Bizde öyle değil, bu farklı bir şey, statükocu.
Evet.
Bizde aslında muhafazakar siyaset statükocu olmadı. Her zaman muhafazakarlar aslında statükoyu değiştirmeye, onu etkilemeye çalıştılar. Çünkü statüko kültürel bağlamda da, tarihsel bağlamda da, dini bağlamda da muhafazakarlığı, geleneği yok eden, onu düzleştirmeye çalışan, ona gözünü kapayan ve her şeyiyle Avrupalılaşmak isteyen bir şeyle evet. karşı karşıyaydı. Statüko buydu. Muhafazakarlık da buna karşı bir meydan okuma olarak ortaya çıktı. Onu değiştirmek. Mesela 2002 yılında AK Parti iktidara geldiği zaman muhafazakar inkılap dedi bazıları.
Evet.
Dolayısıyla hatta muhafazakar devrim diyenler oldu. Yani aslında muhafazakarlar pek devrimi sevmezler. Ben de pek sevmem açıkçası. Daha çok ıslahçıdır, daha çok teşvikçidir. AK Parti de iktidara geldiğinden itibaren Türkiye'yi aslında aşamalı bir biçimde iyiye doğru götürmek çerçevesinde bir takım çalışmalar yaptı, reformlar yaptı, yasalar değiştirdi, ekonomik kalkınmalarda bulundu. O nedenle burada bir muhafazakarlıktan bahsetmek zor. Fakat 16 yıldan sonra iktidar epey işte iktidarda kaldıktan sonra muhafazakar siyaset belli bir bürokratik çevre, belli bir sermaye çevresi zaten muhafazakarların bu ülkede oluşuyordu. Bu daha da kolektif bir yapıya kavuştu ve iktidar oldu. Dolayısıyla devlet içinde merkezi bir güç elde etmeye başladı. Şimdi bazı insanların şöyle kaygıları var ya, bunlar yerlerini bırakmak istemiyorlar. Efendim, dolayısıyla her zaman orada kalmak istiyorlar. O zaman da demokrasi dediğimiz meseleyi gündeme getiriyor.
Evet, tam da bu noktada evet. Türkiye'deki demokrasi tanımını, demokrasinin yerini konuşalım hocam. Evet. Buradan devam edelim.
Evet, burada tabii demokrasi ve muhafazakarlık ilişkisi önemli. Demokrasi deyince Türkiye'de genelde şöyle anlaşılıyor. Yani devletin temsil ettiği düzen, ondan sonra Allah yasalarına karşı beşeri yasalar. Bu çok doğru bir şey değil aslında.
Evet.
Tamamıyla böyle bir şey değil demokrasi. Bunu böyle söyleyenler biraz daha böyle aşırı işte ulusalcı, milliyetçi de değil, ulusalcı kesimler bize demokrasi böyle lanse etmeye çalıştılar. Tanrı yasalarına karşı ulus yasaları diye böyle deklare etmeye çalıştılar. Ve yine sanki Avrupa'da bulunmuş hazır kalıplar, bu hazır kalıpların Türk toplumuna giydirilmesi olarak ifade ettiler. Böyle değil yani. Demokrasi aslında hakimiyet-i milliye dediğimiz, meşruiyet döneminde başlayan, Osmanlı'nın da kısmen uygulamaya başladığı bir siyasi olgudur. Bu 45'lerden itibaren Türkiye'de yeniden gündeme geldi. Çünkü 45'lerden önce tek parti sistemi vardı. Evet. Demokraside tek parti olmaz.
Tek adam olmaz.
Tek adam olmaz. Çok partili siyaset olur. Farklı siyasi görüşlerin rekabeti evet. olur. Bunların iktidara gelmesi seçimli olur ve iktidardan gitmesi de yine seçimli olur. Tek partide böyle yoktu ama 45'lerden sonra bu başladı. Hı hı. Artık Türkiye'de iktidara gelmek isteyen halka gidiyor. Halkın iradesine başvuruyor. Halk iradesini ona teslim ettiği zaman o da halk adına halkı yönetiyor. Bu demokrasi Türkiye'de şuna yaradı. Halk, Müslüman bir halk, diniyle barışık yaşamak isteyen, tarihiyle barışık yaşamak isteyen bir halk. Dolayısıyla Türkiye'de gerçek halk iradesinin hakimiyeti, gerçek anlamda demokrasinin hakimiyeti muhafazakarların da hakimiyetine yol açtı. Onların önünü açtı. Onları devlet içinde de etkili hale getirdi. Siyasi çalışmalarda da etkili hale getirdi. Özal'da bunu çok net bir biçimde görüyoruz. Ondan sonra Erbakan'da bunu görüyoruz. Bu ülkede muhafazakarların, dindarların meselelerinin mecliste konuşulması, tartışılması, çözümlerin aranması, bürokrasiden, devletten gelen, CHP üzerinden gelen, farklı kişiler üzerinden gelen çeşitli baskıların bertaraf edilmesi konusunda bu siyasi aktörlerin, siyasi partilerin çok büyük katkısı oldu. Dolayısıyla demokrasi aslında Müslümanlığın da önünü açan bir siyaset oldu Türkiye'de. İslam demokrasinin yükselişiyle beraber Türkiye'de yükselmeye başladı. İslam'ın okunması, yazılması, tartışılması, sohbetlerin yapılması, kitapların basılması, yayın kuruluşları, televizyonlar, gazeteler, radyolar, bütün bunlar serbestlik oldukça devlet bunu tehdit olarak görmek yerine bunlar toplumdan gelen farklı görüşler, biz bunları da algılayalım, görelim demek durumunda kaldığında, yani demokratik bir biçimde davrandığında bunlar da etkili oldu. AK Parti aslında bu dediğimiz şeyin tam da zirve noktası aslında bir açıdan. O nedenle 2002 yılında iktidara geldiği zaman muhafazakarlık demokrasi aracılığıyla iktidara gelmiş oldu. Toplumun en muhalif dalgasından geliyor sayın işte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip evet. Erdoğan. Başta olmak üzere Refah Partisi'nde yetişmiş, Milli Selamet Partisi'de yetişmiş, teşkilatlanma yapmış gençliğinden itibaren, değil mi?
Evet.
Ondan sonra Refah Partisi'nde belediye başkanlığı yapmış ve sonra kendisi mahkum, yani hapse atılmış. Kendisine karşı ciddi anlamda
siyasi yasaklı hale getirilmiş.
Evet. Ama bütün bunlar demokratik bir mücadeleyle aşılmış ve en sonunda en tepe noktasında devletin bugün başkanı olarak görev yapıyor. Bu hakikaten bize olgusal anlamda, realite anlamında demokrasinin bu ülkede dindarlara, muhafazakarlara çok önemli katkılar sağladığını görüyor. O zaman muhafazakarlık demokrasiyle nasıl ilişki kuracak? Bu önemli bir şey.
Hı hı.
Yani muhafazakarlık demokrasiye sadece işte Tanrı yasalarına karşı işte ulus yasaları diyenler gibi mi bakacak? böyle bakmamaları gerekir. Bunun yerine hakikaten bir yürütme alanı olarak, bir idare alanı olarak topluma faydalı hizmetler yaptıkları zaman toplum onları da göreve getiriyor ve dolayısıyla bu çerçevede dini hizmetleri de daha çok etkili yapabiliyorlar. Topluma da önemli katkıları olabiliyor.
Evet.
Mesela işte Refah Partisi ile birlikte belediye çalışmalarına baktığımız zaman uzun yıllardan beridir, 25 sene falan oldu. Çeyrek yüzyıl demek. Türkiye'de birçok belediye çalışmalarında bu muhafazakar siyasetin önemli katkıları oldu, değil mi?
Evet.
Şehirleri şikayet ettiğimiz sorunları var, doğru, ama doğru dürüst altyapısı yoktu. İşte asfaltı yoktu, suyu yoktu, çöpü toplanmıyordu. Konutlar falan, ciddi konut sorunları vardı. Büyük mesafeler kaydetti muhafazakarlar. Bunu da demokrasi aracılığıyla bir yönüyle yaptılar. Yani demokrasi onları o görevlere getirmeseydi bunları yapma imkanları olmazdı.
Evet.
O açıdan demokrasi önemli. Yoksa demokrasi tümüyle Avrupa'da bir takım ilkelerdi, kanunlardı, alıp uygulayalım manasını algılamamak lazım. Bu doğru değil. Bu yanlış bir şey. Bunun yerine aslında seçimle gelme ve seçimle gitme, evet, yöntemi olarak bakmak daha doğru.
Peki. Demokrasinin peki kişiye göre ya da çeşitli gruplara, ideolojilere göre farklı anlamlara geldiğini söyleyebilir miyiz? Ya da farklı araçlar haline getirildiğini söyleyebilir miyiz? Mesela Mısır meselesinde belki Türkiye'den kopacağız ama Mısır'da, evet, Mursi'nin %52 ile seçilen bir cumhurbaşkanının iktidardan bir darbeyle gönderilmesi ve demokrasi tanımını sürekli kullanan Batı'nın bu darbeye sessizliği ve demokrasiyi kendi ürettikleri bir şeyi ya da tırnak içinde söyleyeyim bir anda görmezden gelmelerini neyle açıklamak lazım? Evet. Bu zaman zaman Türkiye'de de yaşanmış hadiselerle örneklenebilir.
Şimdi Batı kendi içi de halkının iradesini önemsiyor. Hukuk devletini önemsiyor kendi toplumu içinde. Dolayısıyla seçimle gelip seçimle gidilmesi, meclislerinin çalışması, evet, önemsiyor. Ama aynı şeyi İslam toplumları için istemiyor.
Evet.
Bunu Mısır'da çok net bir biçimde gördük. Yani demokrasiyi aslında İslam toplumları için tehlikeli görüyor. Neden? Çünkü eğer önünü açar ve desteklerse orada halkın iradesi galebe çalacak.
Evet.
O zaman halk istemediği kişileri iktidara getirmeyecek. Halk ondan sonra meclislerde daha etkili bir biçimde kendi iradesini yansıtacak. Bu da neyi zorlaştıracak? Bu da Batı'nın istemediği kişilerin iktidara gelmesi durumunu meydana getirecek.
Evet.
Mesela Mursi'de bunu açık gördük. Diyelim Batı Camp David anlaşmasının devam etmesini istiyor. Mısır'la İsrail ilişkilerinin aynı devam etmesini istiyor. Oysa Mursi iktidara gelir gelmez ne dedi? Bunu milli çıkarlarımıza aykırıdır, değiştireceğiz.
Hı hı.
Hakikaten de Mısır'ın uzun vadeli milli çıkarlarına baktığın zaman aslında Camp David anlaşması Mısır'ın lehine değil, aleyhine.
Aleyhine, evet.
Ama bu Batı için doğru bir siyaset değil ve dolayısıyla orada demokrasi değil, tamamıyla kendi çıkarlarını tercih ettiler. Demokraside siyasi partiler var, görüşler var, aydınlar var, meclisler var. Bir sürü şeyi ikna etmek zorundasınız.
Evet.
Ama öbüründe tek bir adam var.
Hı hı.
Yine bir adamı ikna etmeniz, evet, kolay yani.
Yine o, buna bir örnek olarak mesela, evet, Suudi Arabistan ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nin, evet, yönetim şeklini,
tabii,
ele almak lazım. Batı'ya baktığımız zaman bu ülkelerle arası
çok
harika,
iyi,
çok iyi. Ama demokrasi talebi yok onlara
yok
karşı.
Yok onlara karşı. Evet. Çünkü onlar hakikaten petrol zenginliklerinin büyük bir kısmını Batı'yla paylaşıyorlar. Ve,
evet,
onların emri dışına çıkmıyorlar. Yeni dönemde hele, hı hı, İsrail'le Batı'nın tam istediği ilişkiler kuruyorlar. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin. Dolayısıyla orada insan haklarını da görmüyorlar. Orada hukuk devletini de görmüyorlar. Orada demokrasiyi de görmüyorlar.
Evet.
Öyle bir şeyleri yok. Ama Türkiye'ye bakınca akıllarına geliyor enteresan,
evet,
bir biçimde. Bu da Türk halkının kendi iradesini daha iyi yansıtsın diye bir kaygıları olduğu için değil. Burada mesele başka. Burada mesele demokrasiyle birlikte muhafazakarların güç kazanmasıdır. Muhafazakarlar demokrasiyle beraber güç kazandığı için ve muhafazakarlar Batı'yla kurulan ilişkileri sorguladıkları için bu Batılıların hoşuna gitmiyor. Yani eskiden beri 100 yıldır Batı'yla ilişki kuran belli bir elit grup var. Onlar birinci sınıf bir hayat yaşıyorlar. Yaşam tarzları zaten Avrupalılar gibi onlara imrenen insanlardan oluşuyor. Evet. Onlar gibi olmak isteyenlerden meydana geliyor. Onların bırakın onların emrinden çıkmayı, farklı kendilerini temsil etme. Onlar gibi olmayla yanıp tutuşuyorlar zaten. Dolayısıyla onlarla iş tutan bir sistem gidiyor. Bunun yerine Anadolu'nun değişik yerlerinden gelen, işte bu memleketin özelliklerini üzerinde taşıyan, Avrupa'ya da hayran olmak zorunda kendini hissetmeyen, gerektiğinde Avrupa'ya kafa tutabilen, kardeşim ne yapıyorsun, evet, sen burada işte PKK'yı besliyorsun, adamlar gelip insanlarımızı öldürüyorlar diye hesap soran olduğu zaman, veya sen diğer unsurların var burada Avrupa'da, sen onları alıp örgütleyip Türkiye'ye karşı kullanıyorsun dedikleri zaman bu Avrupalıların hoşuna, Batılıların hoşuna gitmiyor. Yani bunlar nereden çıktı diyorlar o zaman.
Evet.
Dolayısıyla Türkiye'de de aslında demokrasinin gelişmesi, muhafazakarlara öne çıkarması Avrupa tarafından çok istenen bir şey değil. Başlangıçta desteklemelerin nedeni Türkiye'de artık Kemalizm verimliliğini kaybetmiş.
Hı hı.
Dolayısıyla yeni bir sistem değişimine gidilmesi gerekir. Ama bu sistem de yine sınırları bizim tarafımızdan çizilen, yine bize hayran olan elitlerin yönettiği bir sistem olsun. Kalkıp Orta Doğu'ya örnek olacak.
Evet.
Onlarla aramızdaki ilişkileri sorgulayacak.
Müessesiniz ama kafa tutacak.
Kafa tutacak. Bir liderlik, bir lider, bir arayış hiç istemedikleri bir şey. Zaten Arap Baharı'ndan sonra özellikle Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye'deki iktidara ve liderliğe saldırmalarının temelinde de bu var.
Bu var, evet.
Türkiye orada mazlum olan halkların yanında durdu. Bu halkların taleplerini temsil eden ve demokratik yollarla iktidara gelerek daha iyi bir döneme geçmek isteyen İhvan-ı Müslümin gibi hareketler vardı. Ve Türkiye bunları destekledi. Bunları desteklemesi o dediğim düzenin değişmesi manasına geliyordu. Bunu da Batı kendi çıkarlarına aykırı buldu. Ve o nedenle Gezi olayları gibi şeyler patlattı.
Evet.
17
25,
evet onlar meydana geldi. En son 15 Temmuz evet, ortaya çıktı. Hakikaten büyük küresel müdahalelerle karşı karşıya kaldık.
Evet hocam.
Bu da bizim demokrasimize müdahale edilmesiydi. Yani düşün, muhafazakarlar tarafından temsil eden demokrasiye dünyada demokrasinin şampiyonluğunu yapanlar tarafından müdahale edilmesi meselesi.
Hocam, demokrasinin muhafazakarlığa katkısını konuşmak istiyoruz. Az önce verdiğimiz örnekler ortada. Şimdi muhafazakarlığa demokrasi ne gibi artılar kazandırıyor ya da kazandırmalı? Buradan devam edelim.
Şimdi biraz bahsettik aslında. Demokrasiyle birlikte muhafazakarlar Türkiye'de kendilerini ciddi anlamda temsil etme imkanına ulaştılar. Dini özgürlükler konusunda önemli adımlar atıldı. Devlet bürokrasisinde yer almaya başladılar. Devleti yönetme imkanlarına ulaştılar. Toplumda itilen, ötekileştirilen tutumlardan kurtuldular. Düşünün, eskiden cübbeli, şalvarlı birisi İstanbul'da bir caddede gezince eski en çok satan gazetelerimizden birisi bunu manşet yapıyordu.
Evet, evet.
Yani bunlar basit örnekler ama üretilmek istenen algı açısından da önemli muhafazakarların ötekileştirilmesi için. Şimdi dediğim gibi çok önemli kazanımlar oldu ve bölgesel açısından da önemli kazanım. Türkiye'de muhafazakarlık ve demokrasi ilişkisi aynı zamanda demokrasi ve İslam ilişkisine de dolaylı olarak yansıtıyor. Bunun uzlaşmazlığını savunan, dinin işte demokrasiye uymadığını, dini adeta hesaba çekmeye çabasında olanlar yanılmış oldu. Ve Orta Doğu'da aslında İslam ve demokrasi, Müslümanlar ve demokrasi demek daha doğru, bir arada olabileceklerini AK Parti deneyimi ortaya koydu. Bu çerçevede de aslında Orta Doğu'da birçok Müslüman camiaya ilham kaynağı oldu.
Evet.
AK Parti adından partiler kuruldu mesela. Bu isyanlar ve çatışmalar doğmadan önce partiler çerçevesinde kalarak, siyasal sistemde yer alarak orayı değiştirme çabasına giren oluşumlar ortaya çıktı. Bu önemliydi. Bu açıdan bile başlı başına Türkiye'de muhafazakarlığı ve demokrasi ilişkisinin ortaya koyduğu kazanımları bize gösteriyor. Aynı zamanda tabii muhafazakarların da demokrasiyle ilişkilerine baktığımız zaman onlar da her zaman iktidarda kalacaklar diye bir şey yok. Evet. Yani demokrasi de seçimle gelinir, seçimle gidilir. Dolayısıyla belediye başkanlığını kaybedebilirler, iktidardan düşebilirler. Muhafazakarlar da bunu görmeli, bunu kabul etmeli, bunu benimsemeli. Yani bunu benimsiyorlar, bunu kabul etmiyorlar anlamında demiyorum. Onları, iktidarlarını sorgulayan, onları eleştirenlere karşı bu çerçevede daha müsamahakar davranmalılar. Yani demokraside muhalefet çok önemli bir şey.
Evet.
Bu açıdan baktığımızda muhalefet, benim şahsi kanaatim, tarih içinde darbe yapmadan, isyan çıkarmadan, devrim yapmadan siyasal iktidarı değiştirmenin yolunu, muhalefetini meşru bir biçimde gösteren sistem olarak çok önemli demokrasi. Biz İslam tarihine de baktığımızda ilk dönemlerden itibaren çok ciddi anlamda iç muhalefetler var ve bu muhalefetler, iç çatışmalar çoğunlukla siyasetten kaynaklanıyor. Yani işte hükümdar diyelim yaşlandığı zaman onun yerine kim geçecek? Bunun için çok ciddi şeyler olmuş, ayaklanmalar olmuş, isyanlar olmuş vesaire. Muhalefet etmek kolay bir şey olmamış. Muhalefet etmek isyan olarak algılanmış. Ama şimdi artık demokraside muhalefet bir sisteme bağlanmış. Kuralları var. Şiddeti övmedikten sonra, tamam, insanları aşağılamadıktan sonra devletin yanlışlıklarını söyleyebilirsin, iktidarı eleştirebilirsin, onun yaptıkları yanlışları toplumla paylaşabilirsin. Bunlar suç değil. Bunlar dışlanmayı da getirmez. Bunları yaptın diye kimse isyancı olarak damgalamaz.
Evet.
Bu demokrasinin bence muhalefet ilişkisinde çok önemli bir şey. Şimdi muhafazakarlar da iktidarlarda bugün Türkiye'de. Dolayısıyla muhalefetin tanımlarken, muhalefete bakarken bu tutum çok önemli. Yani bu muhalefet eden insanlar benim yanlışlarımı söylüyor, bana karşı çıkıyor. Bu onun tabii hakkı.
Evet.
O beni eleştirecek, bana karşı çıkacak, bana önerilerde bulunacak. Muhalefet budur zaten.
Hı hı.
Siyasi çoğulculuk budur zaten. Ama yok, biz eğer muhalefeti, bize muhalefet edenleri çok damgalayıcı ifadelerle ötekileştirirsek, mesela terörist dersek veya başka bir şey dersek, o zaman muhalefetin sağlıklı bir biçimde çalışması da zorlaşır.
Evet. Tam bu noktada muhafazakarların muhalefete bakışını konuşalım. Buradan devam edelim hocam. Muhafazakarlar muhalefeti ne olarak görüyor ya da nasıl kabulleniyor?
Şimdi şöyle bir durum var tabii. Muhafazakarlar bugün Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefetiyle karşı karşıya. Böyle bir dezavantajımız var. Cumhuriyet Halk Partisi muhafazakarların Türkiye tarihinde iyi bir imaja sahip değil.
Evet.
Travmatik bir imaja sahip. Yani tek parti uygulamalarıyla, daha sonraki uygulamalarıyla, başörtüsü olayları döneminde meclise getirdiği önergelerle.
Evet.
Bütün bunlara baktığımız zaman CHP'nin tarihi adeta bir yönüyle muhafazakarları devlette girmeye engellemek, temsil edilmelerini engellemek, onları damgalamak vesaire diye geçmiş. Bu ciddi bir mesele. Dolayısıyla muhafazakarlar da bunu düşünerek kendisine muhalefet eden partiyi, ana muhalefet yapıyı bu tarihsel müktesebatıyla birlikte algılıyor ve ona göre de çok sert tepkiler ortaya koyuyor. Çok sert tepkiler ortaya koyuyor.
Hı
hı. Bu sert tepkiler tabii demokrasinin normal diliyle uyuşmuyor aslında. Bir tıkanıklığa doğru da geldik burada. Bir tıkanıklığa da geldik. Yani bunların terörist diye tanımlanması vesaire, ona hain diye vasıflandırılması, muhalefetle ilgili hoş olmayan ifadeler bunlar. Doğru olmayan ifadeler. Nitekim bir Cumhurbaşkanımız da bunun farkında. O nedenle demiri soğutmalıyız dedi.
Türkiye İttifakı'ndan bahsetti.
İttifakı'ndan bahsetti. O nedenle özgürlük ve güvenlik dengesinden bahsetti. O nedenle daha önemli bir cümle kullandı. Dedi ki Türkiye'de doğrudan terörizmle işbirliği olmayan her görüş serbesttir dedi.
Evet.
Siyasi görüş var olacak. Çalışmalarda bulunacak. Demokrasinin şeyi de muhalefet yönü de budur aslında.
Evet.
Şiddeti önermeyen, şiddeti desteklemeyen her hareket meşrudur. Muhalefet edebilir, senin görüşlerine katılmayabilir, seninle aynı düşünmeyebilir. Bizimle aynı düşünmüyor diye biz ona hain, düşman vesaire diye vasıflandıramayız. Kanun belli. Kanuna aykırı tutumlar varsa savcılar var, hesaba çekerler. Daha çok partilerin birbiriyle rekabeti ülkeyi daha iyi nasıl yönetebilirler? Ülkeyi daha iyi nasıl kalkınlandırabilirler? Ülkeyi nasıl daha iyi adil hale getirebilirler? Bunlar üzerine tartışma olmalıdır. Güvenlik meselesi aslında temelde devletin daha partiler üstü bir meselesidir. Ama iktidarlar da tabii güvenlik politikalarını uygulayan yapılardır. Diyelim sonuçta ordunun savaşa girip girmemesi konusunda kararı Millet Meclisi verir. Başkomutan işte Cumhurbaşkanı, başkandır. İktidarın ciddi bir sorumluluğu var. Doğru, burada belli bir şeyi var. Ama yine de güvenlik meselesi tabii Türkiye'de konjonktür olarak da öne çıktı. Yani FETÖ çıktı, Suriye meselesi çıktı. Ondan sonra PKK,
evet,
PYD, değil mi? Bütün bunlarla beraber Türkiye son 5-6 senedir konjonktür olarak ciddi anlamda bir güvenlik meselesiyle karşı karşıya geldi. Burada Türkiye'de iktidar da tabii ciddi anlamda bununla mücadele ederken tabiatıyla zorluklarla karşılaşıyor. O nedenle muhalefete karşı sert bir dil kullandı. Ama biz bu sert dilden hakikaten çıkmamız lazım artık. Bu milletimize de çok ciddi anlamda zarar veriyor. Bu milletin varlığı esastır.
Evet.
Bu millet varlığını sürdürmedikten sonra burada muhafazakarlık diye bir şey olur mu? Olmaz.
Evet.
Dindarlık diye bir şey olur mu? Olmaz. Millet varlığını devam ettirecek. Millet birlik ve beraberliğini sürdürecek. Bunu sürdürmenin yolu da farklı siyasi görüşlerin birbirine karşı tahammül göstermesi. Kanun dışına çıkan davranışları varsa bu konuda mahkemelerde hesap vermeleri gerekir. Şimdi mesela yeni Kılıçdaroğlu'na bir şey yapıldı. Eylemde evet. bulunuldu. Sayın Kılıçdaroğlu orada şeye gitti. Şehit edilen bir aileyi ziyarete gitti. Ondan sonra ona karşı linç girişiminde bulunuldu adeta. Bu doğru bir şey değil yani. Cenaze evine gidilen bir yere karşı insan, yani bizim toplumda da kapına gelmiş, cenazene gelmiş, evet. cenine gelmiş bir insana öyle davranılmaz. Bir defa örfümüze ters bir şey. Ondan sonra Kılıçdaroğlu'nun eğer terörle işbirliğine yönelik tutumları varsa onları mahkemede hesabını verir. Veya teröre yakın partilerle beraber hareket edip yanlış politikalar izliyorsa, siz cenaze evinde değil başka yerde onu protesto edersiniz. Bakın, bu cenaze yerlerini politik provalar haline çevirilen, politikalar haline çeviren başlangıçta PKK'dır. Doğu'da teröristler öldürüldüğü zaman cenazeleri kaldırılınca orayı boy gösterme yeri haline getiriyorlar. Orayı siyasi propaganda haline getiriyorlar. Bizim cenazelerimiz, şehitlerimiz kaldırılırken bu şeye, ölçüye dikkat etmemiz gerekiyor. Türkiye'nin ana siyasi muhalefet partisinin genel başkanı birdi. Ya ben CHP'ye hayatımda oy vermedim. CHP'nin politikalarını da hiç sevmem. Kılıçdaroğlu'nu da başarılı bulmam. Ama sonuçta dediğim gibi bu Türkiye'de bir ana muhalefet partisinin genel başkanı. Dolayısıyla bir taziyeye gelen bir insana karşı böyle davranılmaması gerekiyor. Türkiye efendim şudur, budur, odur gibi tartışmalarla zamanını harcıyor maalesef. Özellikle trollcu bir dil var. Bu trollcu dil kamuoyunu aydınlatan medyanın yerini almış gibi durumda. Bu millet dediğimiz varlığı ciddi anlamda zehirlemeye çalışan bir durum, tehdit edici bir durum, bundan kurtulmamız gerekir.
Evet.
Kime olursa olsun, neye karşı olursa olsun bir şiddet durumu uygulanmaması lazım. Şiddetin nerede, nasıl, kim tarafından uygulanacağını hukuk tarafından belirlenmiştir zaten. Devlet tarafından belirlenmiştir. Bir insan suçluysa onu yine devlet tespit eder. Cezasını da yine devletin belirlediği organlar, yetkililer tarafından uygulanır. İnsanlar kalkıp toplum içinde devlet adına kendilerine rol biçemezler. Böyle bir hakları yok. Bu bir defa o devlete karşı da büyük bir şey yani. Polis var, asker var, jandarma var, istihbarat var, değil mi? Kimse bunların rolünü kalkıp kendine biçerek toplum birbirine karşı hale getirmek gibi bir tutuma yönelirse bu millete aslında ihanet içinde olmuş evet. olur. Tehlikeli bir şey.
Evet. Hocam zaman zaman Cumhurbaşkanı da bunu dile getiriyor. Türkiye'de bir muhalefet sorunu var diye. Muhalefetin durduğu yeri tekrar evet. bir konumlandırması gerekir mi sizce? Muhalefet ederken kime karşı etmeli? İktidara mı, devlete mi? Biz şunu görüyoruz evet. zaman zaman. Muhalefet ipin ucunu kaçırıyor ve devlete de muhalefet etmeye başlıyor. Nasıl yapıyor bunu? Dışarıdaki ülkelerle Türkiye'ye karşı hareket ediyor, birlikte hareket ediyor. Ya da Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne, ABD'ye parmak sallayarak tehdit evet, ediyor. Evet, ya evet. da onlara şikayet ediyor. Muhalefetin de kendini yeniden bir konumlandırması gerekir mi? Son dönemde muhalefetin, bilhassa CHP'nin izlediği o sertlikten aşağıya doğru bir yumuşamayı siz de fark ediyor musunuz? Evet.
Bu dediğin önemli tabii. Yani bunu Kılıçdaroğlu daha önce yaptı. Almanya'ya gitti ve Almanya'da konuştuğu dergiye Türkiye'nin aleyhinde bir sürü açıklamalarda bulundu. Bunlar doğru değil. Yani Türkiye'nin ana muhalefet partisi bir aydın değil.
Evet.
Bir aydın gider, başka yerlerde konuşur. Kendi ülkesinde bazı eksikliklerini söyleyebilir. Ama doğrudan bir genel başkan, ana muhalefet partisi, Türkiye'yi resmi olarak temsil ediyor bu.
Evet.
Gidip bu tür konuşmalar yapması doğru değil. Yanlış bir şey bu. Kendi ülkesinde bu sorunları tartışır, söyler, muhalefetini yapar. Muhalefeti dışarıya taşımaz. O açıdan dediğiniz şey doğru. Muhalefetin de ciddi sorunları var elbette. Muhalefet dili de önemli. Muhalefet dili isyancı bir dilden uzak evet. olmalı mesela.
Daha yapıcı olmalı.
Daha yapıcı olmalı.
Evet.
Efendim ondan sonra muhalefet uzun süre sadece Erdoğan'a kilitlenerek onu yerinde etmeye yönelik bir çaba içinde bulunuyor.
Evet.
Bu da yanlış. Yani sonuçta Recep Tayyip Erdoğan bir liderdir. Bir siyasi partinin başındadır. İnsandır. Eksiklikleri olabilir, zaafları olabilir. Önemli çalışmaları da olmuştur. Siz onları söylersiniz ama bütün her şey Erdoğan'dan geliyor. Bütün kötülükler ondan geliyor.
O kaybetsin de ne olursa olsun anlayışı.
O kaybetsin de ne evet. olursa olsun gibi bir tutuma yönelmek bir körleşmedir. Bu da muhalefetin evet. körleşme durumudur evet. hakikaten. Evet. Yanlış bir şeydir. Muhalefet daha yapıcı,
yol gösterici.
Daha yol gösterici, evet. daha Türkiye'nin sorunlarını çözücü, iktidardan daha iyi çözebileceğini
evet.
ortaya koyar, kamuoyuna yansıtır, kamuoyunu buna ikna ederse onu destekler yani. AK Parti de bir de gökten gelmedi yani dediğimiz gibi bu şekilde ortaya çıktı. Nitekim CHP'nin son dönemde biraz daha diyelim son seçimlerde evet. daha doğrusu bazı kazançlar elde etmesi de muhalefet dilini değiştirmesinden kaynaklanıyor. Hı hı. Yani eskiden sürekli laiklik işte laiklik elden gidiyor. Dindarları hep değil mi hedef gösteriyorlardı. Evet, başörtüsüne evet. karşı çıkıyorlardı vesaire. İnançlı insanları damgalıyorlardı. O muhalefet değil yani hakikaten. Dolayısıyla yapıcı muhalefet önemli bir şey. Bu Türk demokrasisine de katkısı olur. Bu milletimize de katkısı
muhafazakarlığa
olur.
Muhafazakarlığa da.
Muhafazakarlar evet. da iktidarda kalınca bir Hı-hı. takım çürümeler yaşadılar. Bir takım kibirlere yöneldiler. Bir takım zafiyetleri oluştu. Bunları insanlar, muhafazakarlar kendilerini görmüyor olabilirler. Görmüyorlar, kanıksıyorlar. O zaman muhalefet bunları akıllı bir biçimde aşağılamadan, ötekileştirmeden eleştirdiği zaman muhafazakarlar da ne yapıyoruz biz diye dönüp kendilerine bakma ihtiyacını duyacaklar yani.
Evet. Peki hocam, bu haftalık da programımızın süresini bu şekilde doldurmuş olduk. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamla Türkiye'de muhafazakarlık ve demokrasi ilişkisini, aynı zamanda muhafazakarlık ve muhalefet ilişkisini konuşmaya çalıştık. Haftaya bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.